Ayrım 35.
Sayfa 347. Eğer Fransa, çağımızda kaderin kendisine yüklediği kurtarıcı ve uygarlaştırıcı misyonunun farkındaysa, onun için savaş anlamına gelen bir sözcük yoktur. Eğer Avrupa akıllı ve adilse, onda barış anlamına gelmeyen bir sözcük yoktur. Tolstoy ayağa kalktı. Her şey oldukça net. Bu Jacobenlerin örtük dili. Bir de bakmışsın, Fransa'da yeni bir Mara ortaya çıkmış. Aslında Auguste Blanqui kürsüye çıktığında tam halkın dostu oluyor. Lamartine ve Ledru Rollin, bu korkak tatlı dillilerse bizim için tehlike arz etmiyor. Ama onların demagojisi ayak takımını tıpkı 1793 yılında olduğu gibi iktidarı ele geçirmeyi denemeye itebilir. Ne olacak? Mühendis Giyotin bir zamanlar koyunların kafalarını kesmek için usturayı icat etti. Ama hala Tanrı ve Rus çarı var. Bizim süpürgemiz birçok kez Fransız ahırlarını temizlemiştir. Mürge dalkavukça güldü. Yeni olarak başka ne var diye sordu kabalaşıp sinirlenen Tolstoy. Başka olaylar da var. Bugünlerde tüccarlar ve kapitalistler belediye sarayına yürümüşler. Bunların en azından 3000 kişisi borsadan katılmış. Hükümetten ödemelerin ertelenmesini istiyorlarmış. Eğer istekleri reddedilirse iş yerlerini kapatıp işçileri sokağa atarak onları ekmeklerinden mahrum etmekle tehdit ediyorlarmış. Siyah ceketlilerin bu isyanını duymuştum diye karşılık verdi Yakov Nikolayeviç. Bu tabii ki önemsiz bir olay diye canlandı Mürge. Ama ulusal muhafızların birkaç bölüğünün de katıldığı, saygıdeğer yurttaşların gösterisi çok daha muhteşemdi. Kahrolsun komünistler diye bağırıyordu göstericiler ve soyluluk ünvanlarının iadesini istiyorlardı. Bunu da duymuştum. Aralarında epey de kadın varmış. Komünistlere karşı yöneltilmiş olsa bile kadın çığlıklarını sevmiyorum. Evet, bu kadın şapkalarının ve deri muhafız kalpaklarının gösterisiydi. Daha sonra Cumhuriyetçi Kadın Kulübü'ne daldılar. Orada çok komik bir dövüş başladı. Bunda sevindirici bir şeycikler var. Ulusal muhafızların arasından düzenin cesur savunucuları da çıkmış. Dostum Mürge, hükümetin sağduyulu üyeleri bunu göz önünde bulundururlar ve ayak takımına karşı verdikleri mücadelede bunları kullanmayı başarırlar. Kenar mahalle serserileri ise ücretlerin yükseltilmesini ve iş gününün kısaltılmasını istiyorlar diye ekledi Yakov Nikolayeviç defterine bir şeyler yazarak. Daha sonra ayağa kalktı ve bununla görüşmenin sona erdiğini söylemiş oldu. Genç Fransız ayakta duruyor ve yeni görevler bekliyordu. Edebiyatçıların ve etkili kimselerin moral durumlarını inceleyin. Aslında devrim zamanında gücün temsilcisi onlar değil, pratik politikacılardır. Louis Blanc'la ve özellikle de fanatik komünizm ve terörle kafayı bozmuş şu Auguste Blanqui ile tanışmaya çalışın. Öyle anlaşılıyor ki bu siyasi mahkum tekrar zincire vurulmadığı sürece sakinleşmeyecek. Ve kafası koparılmadığı sürece diye ekledi Mürge. O günleri de göreceğiz. Hoşça kalın sadık genç dostum. Yakov Nikolayeviç, Bakan Lamartine'in kabulüne hazırlanma zamanı gelinceye dek çalışma odasında çalıştı. Hizmetçilere efendilerini rahatsız etmemeleri emredildiğinden ziyaretçilere evde olmadığı söyleniyordu. Tolstoy, Fransız ordusu hakkında daha önce tuttuğu notları karalama kağıtlarından özel kağıtlara aktararak temize çekiyordu. Devrimin ancak dışarıdan bir müdahale ile ve özellikle de Rus aristokrasisi tarafından ezilebileceğine inanıyordu. Fransız ordusu ve konuşlanması hakkında topladığı bilgilerse birçok kez dile getirildiği gibi saldırı anının geldiğini kanıtlıyordu. Gerçekten de bütün muhbirleri ve ajanları Fransız askerlerinin en çok ülkenin merkezinde yoğunlaştığını, Cumhuriyet'in kuzey ve doğu sınırlarının ise kesinlikle korunmadığını bildiriyorlardı. İri okunaklı harflerle orduda şu anda maaşlı olarak 548 bin kişinin yer aldığını yazdı. Raporuna sadece Fransız ordusunun yapısı hakkındaki resmi bilgileri değil, bölüklerin savaş yeteneklerini, subay ve askerlerin moral durumu hakkındaki inceleme sonuçlarını da ekledi. Yazdığı konular üzerine geniş bir bilgiye sahip olan Tolstoy, Fransız ordusunun güçlü ve zayıf yönlerine de dikkat çekiyor, bölüklerin silahlanma düzeyini de aktarıyordu. Bilgilerin devlet için önemi öyle büyüktü ki, bu çok gizli rapor hazırlanırken Ivan bile Kont'un çalışma odasına girmeye cesaret edemiyordu. Her 3 saatte bir "Kahvenizi buyurun efendim" diye kapıyı çalan hizmetçinin uzattığı fincanı Tolstoy kapıdan alıyor ve tekrar odaya kilitleniyordu. Tolstoy yazısına şöyle devam ediyordu. Oturumları düzenli takip eden bir askeri komisyon üyesiyle bazı gariplikleri olduğu halde oturumlara karşı aynı ciddiyeti göstererek ordu ile ilgili konularda özenli ve başarılı çalışmalar yapan Bay Larrabee bana Fransa'nın mevcut askeri güç durumu hakkında bilgiler verdiler. Bu bilgiler kesinlikle doğrudur. Babası imparatorluk ve restorasyon döneminde general olan Savunma Bakanlığı'na tavsiye ile gelen bir genelkurmay subayı da bu bilgileri doğrulayarak önemli ayrıntıları açıkladı. Bunlara göre eğer hastalık nedeniyle saf dışı olanları bir yana bırakır, eyalet jandarmasını, muharip gazi bölüklerini ve cezalı bölükleri ve sefere çıkamayacak durumdaki acemi birlikleri elersek, ordunun savaşabilir durumdaki bölümünün 380-385 bin kişiden oluştuğu ortaya çıkar. Paris garnizonu 20 piyade alayı, 9 hafif piyade alayı, 2 süvari alayı ve 1 topçu alayından oluşuyor. Paris'te toplanan veya başkentin çevresinde konuşlandırılan tüm askeri alayların sayısı oldukça şaşırtıcı. Bu alaylar gezgin muhafız ordusu dahil 5 veya 6 saat içerisinde bir araya getirilebilen 85 bin kişiden oluşuyor. Sınırlarda o kadar az asker var ki şu anki duruma göre herhangi bir saldırıya ciddi bir karşılık veremezler. Hükümet İtalya ile savaş durumunda Alp ordusunu hareket ettirdikten sonra Lyon'da bulunan tümenin yerine 18 veya 20 bin kişilik kol ordu getirmek zorunda kalacak. Lyon'un işçi halkı Avrupa'nın en tehlikelilerinden biri. 17 yıl boyunca sürdürdükleri silahlı mücadele bunun kanıtıdır. Kraliyet hükümeti bu komünist doktrinlere bulaşmış, isyancı ve savaşçı halkı zapt edebilmek için Lyon'u tabyalarla kuşatmak zorunda kaldı. Bunu daha sonra Paris'e de uyguladı. Bu işçi kitlesi tıpkı Paris komünistleri gibi oyunun tamamını Raspa'ya vererek coşkusunu gösterdi. Raspa için 30 bin oy kullanıldı. Elleri tüfek tutan bu kadar adam. Toplumu yıkıma sürükleyen anarşi, birbirine zıt fikirleri savunanların bir arada bulunduğu orduya da sızmış durumda. Geçici hükümetin ilk girişimlerinden biri gezgin muhafız ordusunun oluşturulmasıydı. Aynı gün akşam evine çok geç saatte dönen Lamartine, misafir odasında bulunan kişilere hükümetin bu kararnameyi kabul etmesinin gerçek nedenlerini anlatmış. Onun sözlerini kelimesi kelimesine çeviriyorum. Biz her gün 700 kişi katmak üzere gezgin muhafız ordusuna ait 24 tabur oluşturmaya ve saflara katılmak isteyenlere günde 30 su ödenmesine karar verdik. 2 saat sonra artık ciddi sayıda gönüllü kazanılmıştı. Onlara güvenebiliriz. Eğer teröristler bize yeniden saldırırsa, gezginlerin kurşun yağmuru ile karşılaşacaklardır. Bu sözler şehir yönetiminin izlediği çizgiyi tamamen açıklıyor. Hükümet başa geçer geçmez gördü ki, doktrinlerine amblem olarak kızıl bayrağı seçenler iktidarı kabul etmek istemiyor. Grev meydanında bağırışan ayak takımının karşısında konuşma becerisi sergileyen Lamartine'in her zaman aynı başarıyı sağlaması olanaksız. kenar mahallelerden gelen bağnaz halkın isteklerinin gittikçe artacağını tahmin etmekse hiç zor değil. Geçici hükümet kendini koruyabilmesi için sadık bir ordunun örgütlenmesi gerektiği fikrinde. Gezgin muhafızlar Paris'te bol miktarda bulunan işsiz güçsüzlerden oluşturuldu. Aile denetiminden kurtulmak isteyen oldukça çok sayıda genç ve halkın serseri dediği sokak çocukları da buraya alındı. Her semt kendi kontenjanını doldurdu. Taburlar esas olarak kenar mahallelerden oluşturuldu. Baskılara karşı çıkan ya da zamanı geldiğinde harekete önderlik edebilme fırsatını ele geçirme hesapları yapan veya moral üstünlük sağlamak amacıyla silahlı kitlerin arasına karışmak isteyen terbiyeli iyi aile çocukları ve ünlü asil ailelerden gelen gençler de gezgin muhafız ordusunun saflarına katıldılar. Tolstoy koltuğuna yaslandı, yorgundu. Ama herhangi bir işi erteleme alışkanlığı yoktu. Kocaman mavi bir zarf çıkardı. Sağlam olup olmadığını özenle yokladıktan sonra içine raporu yerleştirerek 5 büyük kırmızı mumla mühürledi. Sonra da kuryeyi beklemek üzere zarfı gizli bir çekmeceye koydu. Önemli bir işi tamamlamış olmaktan duyduğu hoşnutlukla ayağa kalkarak takvime baktı. Ivan'ı çağırdı ve dışarı çıkarken giydiği takım elbisesini getirmesini emretti. Cumartesi günüydü, Bayan Lamartine'in kabul günü. Tolstoy, Ivan'ın yardımıyla uzun etekli siyah mütevazi giysisini giydi. Berberi de kontun seyrek saçlarına son zamanlarda moda olduğu gibi dağınık bir hava vermeye çalıştı. Paris'te diyordu berber, ıslak fırçayı Yakov Nikolayevich'in sakalından geçirerek, baylar saçlarını mobilyacı ve dokuma işçilerininki gibi taramamı istiyorlar. Bunu yapmak için 5 parmaktan başka bir şey gerekli değil. Berber gösterişli bir şekilde kendi saçlarını dağıttı. 24 Şubat'tan beri hiç kimse saçlarını artık kıvırcıklaştırmıyor. Bayanlar yapma buklelerini daha iyi günlerde kullanmak üzere çekmecelere sakladılar. Berberler işsizlik tehdidiyle karşı karşıya. Ne olacak Louis Blanc ve meslektaşları sizin için atölyeler açacak diye yanıt verdi Tolstoy, pörsümüş dudaklarına bir gülücük yerleştirerek. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Tolstoy sokaktan fayton çağırmalarını emretti. Elinden hiç ayırmadığı bastonuyla çıktı. Lamartine'in oturduğu üniversite sokağı uzaktaydı. Gökyüzünde havanın kötüleşeceğinin belirtileri vardı. Bu kontun moralini daha da bozmuştu. Uçurumun kenarındaki Fransa'nın kurtarılması için yüksek rütbeli ve dirayetli bir askeri şefin gerekli olduğunu düşünüyordu. Paris'e yürüyerek her şeyi ateşe tutabilecek ve kılıçtan geçirebilecek bir adam bulunup ordunun başına geçirilirse, Tolstoy'un Jacobenler diye andığı kişilerin korkunç bir boyunduruğa benzeyen hakimiyetlerinin belki de sonu gelecekti. Viyana'da da devrim kargaşası başlamıştı, Prusya'da da huzursuzluk vardı. Şimdilik sadece Rusya'da hava ısınmamıştı. Ya eğer... Tolstoy endişelerinden kurtulmaya çalışıyordu ama korku ona gittikçe daha çok acı vermeye başlamıştı. Kısa bir süre önce İngiliz vatandaşlığına geçen Rus siyasi sığınmacı ve yazar Ivan Gavrilovich Golovin, bir gazetede bir kez daha Yakov Nikolayevich'in eski bir provokatör ve gizli servisin ajanı olduğunu yazmıştı. Ama ona inanan çıkmamıştı. Hatta Bakunin Tolstoy'un lehine bir çıkış bile yapmıştı. Ama ileride ne olacağını kim bilebilirdi ki? Devrim her şeyi açığa çıkarabilirdi. Tatsız düşüncelerle cebelleşen Yakov Nikolayevich, faytonun Paris Komünü Kulübü'nün bulunduğu dar ve karanlık bir sokakta ilerlediğini fark etmedi. Açık pencerelerden alkış sesleri ve gürültü gelmeye başlamıştı. Tolstoy faytondan inerek tıklım tıklım dolu olan binaya yaklaştı. Kulübe giriş serbestti. Kapıda duran kont elini huni gibi büzüp kulağına koyarak gömleği kenevir pantolonunun üstüne sarkan, kaba pabuçlu iri yarı delikanlının konuşmasını dinlemeye başladı. Dinleyiciler konuşmacıya ateşli tezahüratta bulunuyordu. Geçici hükümet bizi kandırdı sözlerini duydu Yakov Nikolayevich. Flokon, Louis Blanc ve Ledru Rollin işçilere yardım edebilecek güce sahip değiller. Auguste Blanqui ve Barbe ise iktidarda değiller. Biz eskisi gibi günde 10-11 saat çalışıyoruz, bodrumlarda yaşıyoruz, emeğimizin karşılığında ancak birkaç kuruş alıyoruz. Proletarya adına sermayeye karşı savaş, saraylara ve villalara savaş, aristokratlara savaş, burjuvaziye savaş ilan ediyorum. Doğru, konuş, konuş diye bağırmaya başladı salondakiler. Heyecan artıyor, yumruklar havaya savruluyordu. Bakanları değiştirmek gerekiyor diye devam ediyordu konuşmacı, gittikçe sesini yükselterek. Kararsızlıktan uzak, sınanmış yurtseverler seçilsin. Eğer bizimle güzellikle anlaşmak istemiyorlarsa çalışmaya derhal son vereceğiz. Grev yapacağız, sokağa çıkacağız, silahlanacağız. Biz çoğunluktayız, biz gücü temsil ediyoruz. Tolstoy daha fazla dinlemek istemedi, paltosunun yakasını kaldırdı ve çıktı. Kızgınlıktan deliye dönmüştü. İçgüdüsel olarak etrafına bakınarak polis aradı. Polis yoktu. Tabii ki dedi dişlerinin arasından. Ne bekliyorlar ki? Polis şefi Kosidiyer de komün kulübündeki çete gibi toplumun tortusundan geliyor. Muhtemelen de ayak takımının bütün önderleriyle işbirliği halinde. Tolstoy bulvarlara yöneldi. Saint-Martin ve Saint-Denis kapıları arasına geldiğinde yürüyen kalabalık tören alayını karşısında görünce dona kaldı. Parke taşlı caddede bayramlık elbiselerini giymiş, lornetli ve monoklulu, kocaman kar beyazı boyun bağları takmış insanlar yürüyordu. Muhteşem üniformalı, bastonlu bir delikanlı, üzerine altınla Bourbonların kocaman zambakının işlendiği bembeyaz bir bayrak taşıyordu. Yaşasın monarşi diye bağırıyordu göstericiler. Kahrolsun cumhuriyet. Tolstoy olağanüstü bir çeviklikle yakından geçen bir faytona atladı ve arabacıya hızla sürmesini emretti. Arabacı atları acımasızca kamçıladı. Yakov Nikolayevich geriye dönüp baktığında cumhuriyetçilerin yan sokaklardan lejitimistlere doğru koştuğunu gördü. Kahrolsun beyaz bayrak, halkın düşmanlarına ve tiranlara ölüm, yaşasın cumhuriyet. Kıran kırana bir dövüş başlamıştı. Fayton köşeyi döndüğünde Tolstoy, Karmanyol'un söylendiğini duydu ve doğrulup baktığında ise beyaz bayrakların kirli caddede süründüğünü gördü. Monarşistlerin bayrağı gibi rengi uçan Yakov Nikolayevich, hızla çarpan kalbini, yumuşak ellerini göğsüne bastırarak sakinleştirmeye çalıştı. Tüm bu karmanyolcuların canı cehenneme diye fısıldadı. Vakit varken bu cehennemden kaçmalıyım. Kafasından çekilen kan, korkunç bir tazikle aniden ensesine yürüdü. Kulakları uğulduyor, başı dönüyordu. Ağır ağır koltuğuna yaslandı. Çardan ve Orlov'dan emekliye ayrılmak için izin istemenin zamanı geldi. Metternich işten ayrıldı, şimdi sıra bende diye iltihaplı kafasından geçirdi Rus devlet adamı. Ama bir heyecan daha yaşadı. Şanzelize'den Tüileri'ye doğru ilerleyen büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Kitle safları sıklaştırmış valiliğe yürüyordu. Devasa pankartlar geçici hükümeti yola gelmeye, yurttaşların yaşamını iyileştirecek acil önlemler almaya çağırıyordu. Tolstoy gözlüklerini taktığında göstericilerin hainler ve uzlaşmacılarla hesaplaşılmasını, devrimin ilk günlerinde emekçilere verilen sözlerin yerine getirilmesini dile getiren pankartları okudu. Basın özgürlüğü satılmışların ellerinde ise yalanın silahıdır. İşsizliğe çare bulun, işçilere yaşanacak ücret verin. İş gününü kısaltın. İşçiler ağır iş yapmaktan bitkin düştüler. Halk kaldırımları ve sokakları doldurmuştu. Araba ile ilerlemek imkansızdı. Tolstoy uslu uslu üniversite sokağına doğru yürüdü. Ona öyle geliyordu ki, konvansiyon döneminde bile tüylerinin çevresinde böylesine kalabalık görülmemişti. En azından 200 bin kişi diye hesapladı Tolstoy. Bu züğürtler korkunç çoğalmışlar, saymak mümkün değil. Üzerinde gri gökyüzüne doğru uzanmış dövizlerin, yurtseverliği simgeleyen amblem ve yazılarla süslü bayrak ve flamaların dalgalandığı kitle, Tolstoy'a doğru bir çığ gibi ilerliyordu. Tolstoy, üzerinde arp resmi bulunan ve İrlanda yazısı olan bir bayrak, siyah, kırmızı, altın renklerindeki Alman bayrağını ve ardından uçan bir kartal resminin bulunduğu böğürtlen renkli bir başka bayrak gördü. "Polonyalılar," diye homurdandı Tolstoy ürpererek. "Bak sen şu aşağılık yaratıklara. Çarı bunlardan her şeyin bekleneceğine ikna etmek gerekir. Yüzbaşlı hidra gibiler. Birini kessen yerine 100 tane daha çıkar." Yakov Nikolayevich uzak sokaklardan dolaşarak Dışişleri Bakanı'nın evine nihayet ulaşabildi. Lamartin, Tolstoy'da nefret duygusundan başka bir şey uyandırmıyordu. Ama geniş merdivenleri tırmanırken yüzüne yumuşak ve kibar bir ifade vermeye çalıştı. "Krala ve Tanrı'ya ihanet eden şu çenesi düşük bugünlerde ne konuşuyor? Onun nasıl konuştuğunu hatırlamalıyım. Aa evet, şöyle bir şeydi. Ben kendimi ortak davaya adadım, insan bir kez ölür. Bakan Bey geleceğine pek umutlu bakmıyor ama yine de güzel bir konuşma." Genç bir hizmetçi Tolstoy'un pardösüsünü aldı ve koridordan odalara açılan kapılardan birini işaret etti. Yakov Nikolayevich az kalsın, "Geldiğimi bildirecek hizmetçi nerede?" diye soracaktı. Ama şimdi protokol kurallarının modasının geçtiğini, haber vermeden de girilebileceğini hatırlayarak sustu. Madame Lamartine'in salon kapısını memnuniyetsizlikle açtı. Bu küçük masalar, koltuklar, Türk divanları, içinde çiçeklerin bulunduğu vazolar, kitap ve gazetelerin yerleştirildiği raflarla dolu kocaman bir odaydı. Bütün duvarlar halk gösterilerinin ve özgürlük heykelinin yansıtıldığı taş baskı ve kara kalem çalışmalarla bezenmişti.